Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Herkese merhaba, ben Ersin Kılıç.
Ben Erdi Öza.
Yılın en uzun cuma gününde bir kez daha ikisi bir programıyla karşınızdayız. Mesut Londra'daki lansmandan dolayı bugün programda yok. Talha'yı da aramıza alamadık çünkü benim Last of Us'ı yetiştirmem lazım. Onun için bu hafta birazcık kısa bir programla karşınızda olacağız. Erdi, istersen Mesut'un yokluğunu fırsat bilip böyle hemen haberlere saldırmayayım. Sen başla gene.
Merak edenler için çok kısa söyleyelim. Mesut Samsung yetkinliği için Londra'ya gitti. Orada Samsung'un yeni çıkan ürünlerini mıncıklama, oynama, kurcalama şansına sahip şu anda. Onun yokluğunda da ara ara böyle misafir sunuculardan bir tanesi olarak bu programda seslendik.
Geldiğinde de herhalde Samsung'un son gelişmeleriyle, videolarla
evet,
karşımızda
Samsung'un
olacak.
Samsung'un özelliği bir videoyla okuyucularımızın, izleyicilerimizin karşısında olacağız. Donanım tarafında Ersin, ilk önemli gelişme ekran kartı tarafında. Nvidia yeni nesil ekran kartlarını GeForce 700 serisi altında sunmaya başlamıştı. Zaten ikisi birinin daha önceki bölümlerinde de GTX 780 ve 770'i anlatmıştık. 780 zaten Titan'ın kırpılmış versiyonuydu. 770 de GTX 680'in bir adım ilerletilmiş versiyonu olarak değerlendirilebilirdi. Şimdi ise GTX 760 modeli gündemde. Ayın 25'i gibi resmi lansmanı yapılacak ve piyasaya sürülecek bu kart. Baktığımız zaman GK104 adını verdiği Nvidia'nın grafik birimini kullanmaya devam ediyor. Ne bereketli GPU'ysa bu. Nvidia geçen jenerasyondan beri kullanıyor. Karta baktığımız zaman 1152 adet paralel işlem birimine sahip olduğunu görüyoruz. 256 bit bellekleri yolu desteği var. Hem 2 GB hem de 4 GB'lık versiyonları olacak. GPU hızı da yine boost devreye girdiği zaman 1 GHz'in üzerine kadar çıkabilecek. Bu kart yeni bir kart. 700 serisine dahil bir kart. Ancak soğutucu itibariyle aslında GTX 660 ve 670'te gördüğümüz soğutucuya benzer bir yapı kullanacak. Yani GTX Titan'la başlayan, daha sonra 780 ve 770'in kullandığı yeni soğutucunun olması beklenmiyor bu kart üzerinde, ama 760 olduğu için muhtemelen ekran kartı üreticileri özel tasarımlı, işte bellek kapasitesi 2'den 4'e çıkarılmış versiyonlar da çıkartacaktır diye düşünüyorum. Fiyat henüz belli değil ama muhtemelen AMD tarafında Radeon HD 7950'den biraz daha ucuz olabilir. Ve şu an net olarak, resmi olarak doğrulanmamakla birlikte muhtemelen performansı da AMD 7950'nin yakını ya da belki bir miktar yukarısında olabilir.
70 ve 80'le kıyasladığımızda fiyat performans açısından daha mı aşağıda olacak yoksa?
Şimdi 760 fiyat olarak tabii ki diğer iki modele göre daha ucuz olacak. 770 ve 780'e göre. Ama şimdi performansına baktığımız zaman AMD HD 7950'ye yakın performans sunması şu demek anlamına geliyor. Pek çok aslında oyuncunun ihtiyacını fazlasıyla görebilecek. Full HD çözünürlükte pek çok oyunu gerçekten de hakkını vererek çalıştırabilecek bir ekran kartı. Tabii ki bu GTX 760, bunun bir de GTX 760 Ti modeli gelebilir, daha az modeli. Ve altını zaten Nvidia dolduracaktır GTX 750 ya da GTX 750 gibi modellerle. Hani Nvidia yavaş yavaş bu kartları çıkarmaya başladı. Performansına zaten biz 25 Haziran günü muhtemelen birinci elemeyle okuyucularla paylaşırız. Şimdi gözler AMD tarafında, onlarda bir sessizlik hakim.
Nasıl bir karşı atak gelecek bakalım.
İşte bakalım, hani bir süredir bazı iddialar, dedikodular var ama hala sessizlik içerisindeler. Kimileri Battlefield 4'ü beklediklerini konuşuyor, kimileri hala kartın hazır olmadığını söylüyor ama AMD tarafından da önümüzdeki birkaç ayda sürpriz gelişmeler yaşanırsa bazıları için sürpriz ama bizim için sürpriz olmayacaktır muhtemelen.
Evet, AMD'den bir karşı atak beklediğimizi belirtelim arkadaşlar ve oyun tarafındaki haberlere geçelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda E3 fuarı sona erdi ve E3 fuarının gelmesiyle birlikte konsollar ortaya çıktı. Bununla birlikte de birçok tartışmada, hani konsol savaşları dediğimiz tartışmalarda ayyuka çıkmış durumda. Tabii en eleştirilen yönlerden birisi Microsoft'un adım attığı politikalardı ve Microsoft yetkilileri yaptıkları açıklamalarda aslında birazcık da bu tartışmayı alevlendiren taraf oldu.
Yangına körükle gitti.
Evet, hatta işte internetiniz yoksa Xbox 360 gibi bir konsolumuz da var, onu kullanabilirsiniz gibi. Hani birazcık daha kullanıcıyı iten açıklamalarla birlikte tartışmaları da alevlendirmiş oldu, senin de söylediğin gibi. Fakat Microsoft'tan geçtiğimiz günlerde çok sevindirici bir haber geldi ve firma tabiri caizse geri adım attı. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, konsolun ilk çıkışındaki dayatmaların tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Zorunlu internet kalkmış durumda. Konsolu ilk aldığınız gün bir tek güncelleme yapacaksınız ve o güncellemeden sonra offline olarak oynamaya devam edebileceksiniz. İkinci el zorunluluğu kalkmış durumda. Tıpkı Xbox 360 oyunlarında olduğu gibi oyunu alıp arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Bu çok önemli bir gelişme. Fakat burada bir antiparantez açalım. Family Sharing isimli sisteminde kalktığını söylediler ki hani bu internet zorunluluğu, ikinci eldeki, diğer andaki zorunluluğun kalkmasıyla birlikte bunu da son derece doğal karşılıyoruz. Family Sharing'de bir oyun aldığımızda aile profilinde olan 10 kişiyle paylaşabilecektik.
Hepsi oynayabilecek.
Fakat tek şartı vardı bunun. 2 kişi aynı anda o oyunu oynayamayacaktı. Hani bir nevi bu DRM'ın zorlamasından sonra bir araya sıkıştırılmış bir maddeydi. Fakat DRM'ın artık tamamen ortadan kalkmasından sonra bu özelliğin de kalktığını görüyoruz. Kinect zorunluluğu bulunuyor arkadaşlar. Zaten Xbox One'ın sistemine baktığımızda komplike bir sistem olduğunu görüyoruz. Hani oyunlardaki performanstan o arayüz geçişlerine hepsinde tabii ki Kinect özelliği var. Hani Kinect zorunluluğunun kalkması gibi bir olay zaten söz konusu değildi. Bunun da beklendiğini zannetmiyorum. Son olarak Mark Witten Türkiye için de önemli bir açıklama da yaptı. Çünkü Microsoft ilk etapta tüm ülkelerde satışa çıkarmayacak Xbox One'ı.
Özellikle uzak doğuya bayağı geç gidecek.
Evet, ülkemize de 2014'ün sonlarına doğru geleceği söyleniyor. Henüz bu konuda Microsoft Türkiye'nin de bir açıklaması maalesef gelmedi. Fakat bu yapılan gelişmeler sonrasında bir tarih bekliyoruz en azından onlarda. Mark Witten yaptığı açıklamada dilediğiniz ülkeden konsolu alıp dilediğiniz ülke hesabından oyunlarınızı oynayabileceksiniz dedi ki hani geriye doğru baktığımızda Xbox 360 bile geçtiğimiz sene sonlarına doğru ülkemize girdi. Fakat biz konsolu aldığımızda gerek Amerika gerekse İngiltere hesabını kurarak oynamaya başlıyorduk. Şimdi bu Microsoft'un bu geri adımını değerlendirmek gerekirse hani aslında kendileri bayağı bir alevlendirdiler. Oyuncuya karşı bayağı bir tutum sergilediler. Ama bu attıkları geri adımın en azından oyuncuları dinlediklerini gösterdiğini herhalde söyleyebilirim.
Ben aslında öyle zannediyorum ki biraz da Sony'nin hamlesini görmek istediler. Çünkü Sony'nin ne yapacaklarını kestiremedikleri için. Biz bunu bir koyalım. Sony aynısını yaparsa zaten yapmış oluruz. Yapmazsa da geri adım atarız diye zaten önceden muhtemelen alternatif planlar üzerine çalışmışlardır. Vardır. Ama zaten bakıldığı zaman şimdi şöyle bir gerçek var. Xbox One. Tabi burası şu an bu çok özel bir yorum olacak ama tasarım olarak bence PlayStation 4'ten daha çirkin bir görünüme sahip bakıldığı zaman. Donanım tarafına baktığımız zaman PlayStation 4'ten biraz daha zayıf özellikle grafik tarafında.
Ve RAM olayı var.
RAM olayı var. Diğer taraftan RAM olayı tabii ki şöyle hani oyun yapımcıları onu kullanacaktır vesaire ama bakıldığı zaman şu an pratikte oyun yapımcılarının PlayStation 4'e adapte olması biraz daha kolay. Biraz daha PC dünyasına yakın bir konsept içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan PlayStation 4 $100 daha ucuz fiyata sahip. Hepsinin üzerine İşte bu az önce senin anlattığın zorunluluklar PlayStation 4'te ezelden beri, en başından beri yoktu zaten. Şimdi muhtemelen Microsoft yöneticileri oturup düşünmüşlerdir. Arkadaş biz ne yapıyoruz ya demişlerdir. Sonucunda hani geri adım atmadığı şirket, hani yaladığını yuttu, böyle sert yorumlar da var yurt dışında ama günün sonunda bakıldığında kazanan yine oyuncular oldu. Çünkü sonucunda her zaman iki konsolun rekabet etmesi hem daha iyi oyunların çıkması adına hem de daha alınabilir oyunların hayatımıza girmesi adına ya, büyük önem taşıyor.
Bir de sonuçta bu atılan geri adım tabii ki hani sonuçta bir fanlık olayı da var oyun dünyasından.
Kesinlikle.
Tıpkı Nvidia kartlarda veya AMD kartlarda da var öyle fanlıklar. Hani bu fanlıklar tabii ki böyle esprili yapılarla gelmesi oldukça iyi ama hani firmayı böyle çok fazla kötüleyip işte geri adım attığı o Tukaka gibisinden de böyle eleştirmeyi ben doğru bulmuyorum. En azından kullanıcıları dinleyerek bunun sonucunda ve Sony'nin de bastırması sonucunda bana göre bir geri adım atmış oldular. Bu senin de söylediğin gibi en azından oyuncuların kazanmasını sağlayacak bir sistem. Herhalde buradaki en büyük sorun Microsoft yetkililerinin o sürekli yaptıkları açıklamalar oldu. O açıklamalar olmasaydı herhalde şimdi kimse bu kadar bu olayın büyüyeceğini düşünmezdi.
Zaten o açıklamaları biliyorsun. Yani E3'e özel açıklamalar değil. Son 3-5 aydır zaten Microsoft tarafından sürekli açıklamalar geliyordu. Bazı Microsoft yöneticilerinin Twitter'da bazı takipçilerle atıştığını da gördük. Ama bugün sonunda yine kazanan oyuncular oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon, Amerikalı ünlü televizyon şovcusu Showman iki konsolda yakından kullanma şansı yakaladı ki ben Xbox One ile ilgili bölümü izleme şansı buldum. Forza 5'in grafikleri inanılmaz görünüyor hani bakıldığı zaman. Şimdi bu konsolun neden almak istemeyelim ki? Bakıldığı zaman bazen oyuncular biliyorsunuz sadece bir tane oyun için bile konsol alma durumuna gelebiliyorlar. Evet. Bakıldığı zaman Xbox One da artık ikinci el konusunda daha geniş bir platform sunuyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman internet zorunluluğu yok. Yani rekabet daha da artacak gibi görünüyor. Ama diğer taraftan da baktığımız zaman şahsen İki konsolun da birbirine karşı üstün olduğu taraflar var. Örneğin ben Xbox One'ın kontrolcüsünü çok beğendim.
Ben
gerçekten
de çok beğeniyorum.
PlayStation 4'ünkini de bir o kadar beğenmedim öyle söyleyeyim. Umarım Sony bu sefer üçüncü parti firmalara kontrolcü yapma olanağı tanır da biraz daha eli yüzü düzgün böyle tombul tombul avucumuzu dolduracak.
Ya son olarak kontrolcüler çıkar. Şunu da ekleyeyim ben. Biz sürekli olarak arkadaşlar ilk böyle tercihimizin PlayStation 4 olacağını söylemiştik. Ama yapılan bu açıklamalardan sonra hatta Talha'yla da sürekli oturuyoruz. Ya acaba PlayStation 4 mu alsak, Xbox One mu alsak diye böyle bir kararsızlık içerisine girdik. Demek ki burada güzel adımlar atılmış. En azından bizim gibi düşünen oyuncuların düşünceleri doğrultusunda düzgün adımlar atılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım tabii ki konsolların
oyunlar belirleyecek
artık. Çıkışıyla birlikte en azından ilk çıkış dönemi için oyunlar belirleyecektir diye düşünüyorum.
O zaman buradan tekrar devam edelim. Konsollar dedi. Konsollara AMD güç veriyor platform anlamında. AMD ile devam edelim istersen. AMD tarafında iki önemli gelişme var. Bunlardan birincisi AMD son dönemlerde yazılıma büyük önem verir hale geldi. İşte oyun yapımcılarıyla yakın ilişkisi var. Birazdan benzer bir haber zaten söyleyeceğiz o konuyla ilgili. Diğer taraftan bildiğimiz günlük hayatımızdaki programlarla ilgili de AMD'nin yazılım çalışmaları var. Adobe ile bayağı yakın çalışıyorlar bu sıralarda. Hatta Adobe'nin yeni Photoshop CC ve Premiere Pro CC, ki CC'nin anlamı Creative Cloud anlamına geliyor. Yani en son yaratıcı uygulama setinin son versiyonu olarak değerlendirebiliriz biz bunu. AMD'nin 3. nesli Fusion işlemcilerine adapte edildiği söylendi ki bunlar Richland kod adını taşıyan A8A10 serisi, 6000 serisi işlemciler anlamına geliyor. Hatta AMD oturmuş, hazırlamış, dersine çalışmış, 2 tane tablo hazırlamış bizler için. Bu tabloda yeni Fusion işlemcilerinin en hızlı modelini Intel'in orta karar 3. nesil Core işlemci ailesinden bir modelle karşılaştırmışlar. Burada hem OpenCL açık hem de kapalı durumlardaki test sonuçları söz konusu. OpenCL'i tabii grafik tarafından gelen bir destek anlamında değerlendirmek gerekiyor. Yani işlemcilerin içerisindeki entegre grafik birimi olarak. Şu an zaten tablolardan da görülüyordur. AMD burada çok açık sözlü davranmış. İşte OpenCL devreye girmediği zaman biz daha zayıf kalıyoruz rakibimizden, ama OpenCL açıldığı zaman biz daha hızlanabiliyoruz yapısına bir açıklama yapmışlar. Hakikaten yapımcılar, yazılımcılar, uygulama geliştiriciler entegre grafiğe destek verirlerse gerek AMD olsun gerek Intel olsun performansın ne derece artacağını buradan görmüş olduk. Bu bağlamda Adobe ile evinde bireysel çalışma yapmak isteyenler belki 3. nesil AMD'nin Fusion işlemcilerini değerlendirebilirler. Evet, günlük hayattaki diğer uygulamalarda Intel daha hızlı kalabilir, ama en azından Fusion işlemcilerinin burada daha fazla fayda sağladığını görmüş olduk AMD'nin yayınladığı tablolar itibariyle. Diğer haberimiz AMD'nin FX9000 serisi. Bu işlemciler çok konuşuldu. 5 GHz'e çıkabilen, kendinden çıkabilen işlemciler bunlar, ama beraberinde çok da fazla güç tüketen işlemciler bunlar. İlk etapta AMD şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu işlemciler sadece sistem üreticilerine özel işlemciler olacak. Yani örneğin ülkemizde Casper alıp bunu bilgisayarına koyabilecek ya da dünya çapında Lenovo alıp bunu bilgisayarına koyabilecekti. Ancak yurt dışında bazı elektronik ticaret siteleri yavaş yavaş bu işlemcileri piyasaya sürme yönünde ilk ön sipariş adımlarını atmaya başladılar. Fiyatlara bakıldığı zaman AMD'nin en hızlı işlemcisi olan FX9590, ki bu işlemci turbo ile 5 GHz'e çıkabiliyor, $960 gibi bir fiyat belirlemişler. Bu yani bakıldığı zaman
yüksek mi geliyor?
Şöyle yüksek geliyor aslında. Intel'in de aynı fiyat seviyesinde bir işlemcisi var, ama bu işlemci Intel'in orta karar diyebileceğimiz işlemcileri kadar hızlı. Yani Intel Core i7 3770K ve Core i7 4770K'nın arasında konumlandırabileceğimiz bir işlemci. Ama fiyatlandırma itibariyle Intel'in Extreme Edition serisi işlemcilerine benzer bir fiyatlandırmaya doğru itilenmiş durumda. Diğer taraftan bir de güç tüketimleri çok fazla bu işlemcilerin.
Yani fiyat performans olarak bekleneni veremeyecek gibi duruyor o zaman.
Şöyle, AMD'nin performans anlamında daha iyi bir noktaya taşıyacaktır kesin. Çünkü en nihayetinde işlemcinin performansı daha yüksek. Ama bakıldığı zaman bunlar biraz iteleme işlemciler olarak gösterilebilir. Çünkü mimari değişim yok, üretim teknolojisinde gelişme yok. Tüm bunlar olurken sadece frekansı arttırarak böyle bir işlemci hazırlama yoluna gitmişler. Ama dediğimiz gibi 220 watt'lık bir TDP değeri var. Bu benzer performans sunduğu Core i7 4770K'nın işte 85-90 watt kabul edelim hadi biz bunu. Hadi yük altına 100 watt diyelim, 2 kat daha fazla güç tüketimi anlamına geliyor ki. Hani donanım tutkunları, böyle param var, her şeyi biraz deneyeyim, en iyisini alayım diyenler için denemelik bir işlemci olacaktır. Çünkü zaten muhtemelen limited edition olacak, yani sınırlı üretim olacaktır, ama pratikte AMD'nin böyle kas gücü arttırmaktan ziyade mimarisini geliştirmesi, güncellemesi gerekiyor. Fakat yine de günün sonunda performans anlamında biraz daha rekabetçi olduğunu gördüğümüz için AMD adına sevindirici bir haber.
Herhalde burada birazcık da piyasayı yoklayıcı bir işlemci olduğunu da söyleyebiliriz ittirici güçle birlikte.
Şöyle son olarak şunu ekleyeyim. Yeni bir mimari geliştirmek çok uzun zaman gerektiriyor. 3-4 yıllık bir döngüler halinde geliştirme çalışmaları sürebiliyor ve ekstra da maliyet gerektiriyor. AMD bir taraftan mutlaka bu iş çalışmaları yapıyordur, ama aradaki zaman doldurayım diye böyle de özel bir girişimde bulunmuş. Meraklısı zaten gidip alacaktır.
Evet, evet arkadaşlar. Oyun dünyasına sevindirici bir haberle girdik. Microsoft'tan bahsettik. Şimdi de Sony'den, en azından Türkiye'deki gelişmeler adına yapılan açıklamalardan bahsedelim. Sony Türkiye'den Mustafa Yiğit kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ülkemiz için oldukça güzel değerlendirmelere yer verdi. Buna göre arkadaşlar, zaten daha önce açıklanmıştı. PlayStation 4 Avrupa ile birlikte aynı anda ülkemizde de satışa çıkacak. Bu konuda gerçekten Sony Türkiye'yi tebrik etmek lazım. En azından ta PlayStation döneminden beri ülkemizde aktif olarak rol alıyorlar ve PlayStation 3 döneminde yaptıkları ilerlemeleri de es geçmemek lazım. En azından Türkçe oyunlar konusunda gerçekten de ön ayak olan bir firma oldular. Bunun dışında arkadaşlar, Temmuz ayı içerisinde fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklamalar gelecek. En azından konsolun Türkiye fiyatı için ve ön sipariş ekstraları için bazı bilgilere erişeceğiz. Oyun tarafına baktığımızda Beyond Two Souls'un Türkçe altyazılı olarak geleceği resmi olarak açıklandı. Aslında nerede biz bu haberi Kasım ayından beri biliyorduk, hatta evet. Last of Us'la birlikte. İkisi bir önceki programlarında da arkadaşlar, ben Sony'nin ilerleyen dönemlerinde Türkçe oyunlara oldukça önem vereceğini söylemiştim. Artık resmiyet kazandı ve Beyond Two Souls'un Türkçe altyazılı olarak geleceği resmi olarak açıklandı. Hani Last of Us'a da baktığımızda ya ben altyazıyı bilmiyorum, seviyorum. Hani filmlerde nasıl dublaj tabii ki büyük bir tercihtir. İşte Uncharted'daki dublajı gördük, gerçekten çok başarılıydı. İyi sinema sanatçılarıyla, seslendirme sanatçılarıyla çalıştılar. Ama ben niyeyse böyle bir altyazı olayının birazcık daha taraftarıyım. Çünkü dublaja girdiğinizde birazcık daha maliyetler artıyor. Onay süreci çok geniş. Ama altyazı olduğunda en azından altyazıyı çevirerek daha fazla oyunu Türkçe altyazıyla oyunculara sunmak mümkün.
Dublaj dinleyince direkt aklıma Kreisky'li, ulan sen ne yapıyorsun diye böyle ilginç zaman zaman seslendirmeler dönüyor. Evet. Ama Sony'yi hakikaten tebrik etmek lazım. Yepyeni bir konsolun Türkçe dil desteğine sahip oyunlarla gelmesi gerçekten güzel bir şey.
Gerçekten çok iyi. Bunun dışında arkadaşlar Vita için biliyorsunuz Sly Cooper Türkçe altyazı olarak Türkçe dublajlı olarak çıkmıştı PlayStation 3 ile birlikte. Killzone ve Epic Mickey 2 de Vita için Türkçe olarak gelecek. Bununla birlikte Vita'daki Türkçe dublajlı, Türkçe oyunların sayısı da 3'e yükselmiş olacak. Son olarak PlayStation Türkiye tarafından gelen haber ise PlayStation 4 Türkiye lansmanı ile birlikte Türkçe oyunlar konusunda yeni açıklamaların geleceği belirtiliyor ki muhtemelen PlayStation 4'te de firma aynı böyle gidişatını devam ettirecek ve bize Türkçe oyunlar sunmaya devam edecek. Tekrardan buradan Sony Türkiye'yi
tebrik etmek lazım.
Türkçe oyunlar adına yaptıkları bu ilerlemeden dolayı tebrik etmek lazım.
Yani bakıldığı zaman Microsoft'la kıyaslarsak herhalde 2-0 öndeler, bir konsol zaten daha erken getirecekler. Evet. Bir de konsolla birlikte oyunlar Türkçe dil değilse, Türkçe seslendirme ya da altyazı artık fark etmez. Gelmesi gerçekten güzel bir şey. Hakikaten ciddi yatırımlar yapıyorlar.
En azından dublaj olmasa bile gerçekten altyazılı olarak çıkmak da çok önemli. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi dublaj çok uzun bir süreç gerektiriyor. Hani maliyeti çok daha fazla, oyunun satış rakamının göz önüne alınması lazım. Tabii ki dublajlı olsa, bir opsiyonel olarak dublajlı çıksa oyuncular için daha iyi ama en azından altyazılı olarak da çıktığında ne kadar başarılı işlerin ortaya çıktığını en azından şeyde gördük. Last of Us'ta görmüş olduk ki büyük keyifli oynadığım oyunlardan birisi.
Yani altyazı deyince direkt aklıma da şöyle ilginç bir detay geldi. Hani zaman zaman oyunlar acaba gençlerin gelişimi için tehlikeli mi diye yorumlar, haberler çıkıyor ya. Haber bulamayan haber sitelerinde ya da bazı belli noktalarda. Türkçe altyazı desteğiyle birlikte aslında yabancı dilin gelişimi açısından bile oyunların aslında katkı sağlayabilecek bir noktaya geldiğini bir kez daha tanık olacağız. Çünkü sen ne bilirsin, filmlerde bile altyazı olduğu zaman hem dinliyoruz hem de onu anlamak için altyazıya bakıyoruz. Evet. Kalıplar çok kolay öğrenilebiliyor. Bu bağlamda oyunlar giderek daha fazla dil gelişimine de katkı sağlayacak gibi görünüyor. Diyerek buradan ben bir habere geçeyim istersen. Az önce aşırı fazla güç tüketen işlemcilerden, ısınan işlemcilerden bahsetmiştik. Peki biz bu işlemcileri nasıl soğutacağız? Şimdi özel bir soğutucu haberimiz var. Bu soğutucu Sigmatek firmasından geliyor. İsmini bakarak okumak istiyorum çünkü ne kadar garip bir isim varsa bazen firmalar bulabiliyorlar. İsim şu: Ortrus SD1467. Hani muhtemelen üretici firmanın ülkesiyle ilgili bir tarihtir bu 1467.
O kadar çok model çıkıyor ki artık isim bulmakta zorlanıyorlar herhalde.
Haklı olabilirsin, belki 1968, 69, 70 gibi modeller de gelebilir. İsimlendirmeyi bir tarafa bırakırsak ya, gerçekten çok ilginç bir soğutucuyla karşı karşıyayız. Soğutucu dünyasına baktığımızda genelde çok muhafazakar bir anlayışın olduğunu, soğutucuların hep birbirine benzer yapıda olduğunu görürüz ama Sigmatek bu sefer çok farklı bir soğutucu yapmış. Bu soğutucuda iki farklı alüminyum blok var. Üstteki ana blok tasarım anlamında farklı olan kısmı oluşturuyor. Çünkü genelde bloklar üst üste gelir ve birbirine paralel durur. Fakat burada eğimli bir yapı yapmışlar ve alttaki blok şöyle dururken üstteki blok bu şekilde durarak ilginç bir tasarım ortaya koymuşlar. Sigmatek'in açıklamasına göre yeni nesil soğutucuların başlangıcı olacakmış bu soğutucu. Bu çok iddialı bir açıklama ama tabii üretici firma iddialı konuşarak satışlarını artırmayı hedefliyor kuşkusuz burada. Buraya soğutucuya baktığımızda iki tane fan var. Fanlardan bir tanesi işlemciye temas eden alt tabanın üzerinde konumlandırılmış. Bu 80 mm çapında bir fan ve biraz daha gürültü yaratmaya meyilli bir fan. Diğeri ise üstteki ana bakır bloğun, alüminyum bloğun üzerine yerleştirilmiş bir fan. Tabii fanlar ve alüminyum blok yeterli değil. Aynı zamanda 7 adet de bakır ısı borusu var daha etkin soğutma sağlamak açısından. Yapılan açıklamalara göre bu soğutucu 180 watt'a kadar ısı tasarım gücünü kompanse etmeye yetecek performans sunuyor. Şöyle söyleyelim o zaman. Intel tarafında ve AMD tarafındaki tüm işlemcileri fazlasıyla, hatta overclock yapıldığında bile soğutabilir. Ama az önce detayını verdiğimiz 5 GHz'lik işlemciler standartta bile 220 watt'lık değere sahipler. Bunları soğutma noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir ama tasarım anlamında ilginç bir soğutucu. Muhtemelen modifikasyondan hoşlanan, kasasının kapağını kapatmadan
sırf şeffaf hani kasa kullananlar.
Şeffaf kasa kullananlar ya da bazıları var. Ben yakın çevremden de biliyorum. Adam $2000 harcamış kasaya. Kasanın kapağı açık, yanında duruyor. Oyun oynarken bazı kasaya bakıyor böyle yani. Bir taraftan rakip öldü, bir taraftan da
onu ben de çok yapıyorum. Yani genelde kasa sürekli açık. Hani hem böyle sık sık parça değiştirdiğimizden dolayı hem de böyle bir alışkanlık olmuş artık.
Ya her gün kasasının tozunu alanlar var yani. Böyle adam hakikaten böyle ince yere kadar şey yapabiliyor. Bu da pek çok kişinin aslında hobi, zamanı geçirme yöntemlerinden bir tanesi. Şu an için fiyatı bilinmiyor ama yakın zamanda piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Hakikaten tasarım dünyasına farklılık getirmesi adına önemli bir haber. Ben uzun haberlerindeki son haberime geçeyim istersen Ersin. Son haberimde yine bir işlemci haberi olacak. Bu ama önemli bir işlemci. Intel tarafında 8 çekirdekli ilk işlemciyi nihayet görebileceğiz. AMD tarafında yaklaşık 2 senedir piyasada vardı zaten bu işlemciler. Intel de 2014'le birlikte ilk 8 çekirdekli işlemcisini piyasaya sürecek. Bu işlemcinin bir önemli farkı daha var. Yine ilk defa sektörde Intel bu işlemciyle birlikte DDR4 bellek kullanmaya geçecek. Zaten DDR3'ler sınıra gelmiş durumda, artık 3 GHz'e çalışan bellekleri bile görmüştük. Bunlar Haswell A kodu ile anılıyor ve Ivy Bridge A serisinin yerine geçecek işlemciler. Henüz resmi pazarlama modelleri, model isimleri belli değil ama muhtemelen belki şu anki isimlendirme devam ederse Core i7 5000 serisi altında biz bu işlemcileri görebiliriz. Aynı zamanda 6 çekirdekli versiyonları da olacak. LGA 2011 soket yapısını koruyacak ve ısıl tasarım gücü anlamında da 130 ve 140 wattlık işlemciler olacak. Intel yine performans şasını arttırıyor. O vakitlerde AMD'de ilk defa yepyeni bir mimariyle karşımıza çıkacak. Yani büyük bir ihtimalle 2014 Intel ve AMD adına yeniden bir rekabet dönemi oluşturabilir. AMD adına da yüksek performans segmenti için belki de tamam mı devamı tartışmalarını değinen alevlendirecek bir dönemin kapılarını açabilir. 2014'ü işlemci dünyası için heyecanla bekliyoruz diyebilirim.
Evet, 2014 işlemcilerde olduğu gibi konsol dünyası için de herhalde bayağı bir çekişmeli olacak. Hı-hı. Önümüzdeki sene yine bol bol böyle çekişme haberlerini göreceğiz arkadaşlar. Oyun tarafına geçtiğimizde yine yeni bir duyuruyla karşınıza çıkıyoruz. Hani geçtiğimiz senenin en iyi oyunlarından birisi, hatta bizim top 10 listemize de girmişti yılın oyunlarında, Hotline Miami'ydi. Retro havasıyla, müzikleriyle ve hızlı oynanışıyla birlikte gerçekten de keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Evet, müzikleri hala benim böyle playlistimde olur. Hala dinlemeye devam ederim. Hatta böyle o türe böyle birazcık daha ağırlık verilmesini sağlayan bir oyun da olmuştu. Bununla birlikte arkadaşlar geçtiğimiz günlerde E3 fuarında Hotline Miami'ye ait bir görsel görmüştük. Ve bunun hemen sonrasında ise oyunun resmi duyurusu geldi. Hotline Miami 2 Wrong Number olarak açıklandı. Şimdi oyunun yayınlanan ilk teaser videosuna baktığımızda aslında kesik kesik bir video görüyoruz. Hı hı. Fakat temanın gene ilk oyundaki gibi retro bir tema. Bolca kanlı olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında platform olarak da PC platformu öngörülüyor ilk çıkış olarak. Fakat ilk oyuna da baktığımızda daha sonrasında PlayStation 3 ve Vita'ya çıkacağı açıklanmıştı ki önümüzdeki dönemlerde her iki konsol için de satışta olacak. Muhtemelen ikinci oyunda hani zamana özel, Time Exclusive dediğimiz olayla birlikte PC'ye özel olacak. Daha sonra ise diğer konsollara evet, çıkacağını düşünüyorum. Gene ilk oyundaki gibi heyecanlı ve öldükçe böyle keyif alacağımız bir oyun olacağından hiçbir şüphem yok. Bir diğer oyuna baktığımızda aslında E3'ün en tartışmalı oyunlarından birisi olduğunu görüyoruz. Microsoft konferansında Xbox One tanıtımıyla birlikte Crytek imzalı Rise'ı da görmüştük. Hı hı. İlk etapta böyle atmosferiyle, hani o Roma dönemi kanlı sahnelerle birlikte dikkatimizi çekmişti. Fakat oyunun çok fazla Quick Time Event sistemine bağlı kaldığını görmüştük. Açıkçası ben Quick Time Event sistemine bir yenilik getireceğini de düşünüyorum bu oyunun. Çünkü çok fazla böyle combo var. Hatta oyunun demosunda arkadaşlar 8 tane infaz varmış. Fakat oyunun full sürümünde 100'den fazla infaz olacağı söyleniyor. Şimdi burada gelelim işin böyle bu ne perhis kısmına. Çünkü oyunun E3 demosunu oynayanlar ekranda ne kadar farklı tuş çıkarsa çıksın, sadece tek bir tuşa basarak, hatta bazen basmayarak bile oyunun kendini devam ettirdiğini söyledi. Hı hı. Crytek yetkilileri ise oyuncuları hayal kırıklığına uğratmamak için bu sistemi birazcık kolaylaştırdık açıklamasını yapmıştı ilk etapta. Fakat daha sonra artan böyle tepkilerden sonra tekrar bir açıklama geldi. Ve sistem üzerinde bazı değişiklikler yapılacağını söyledi. Çünkü bu halde çıksaydı muhtemelen oyun gerçekten de hani çok güzel olsa bile dövüş sisteminden dolayı oynanabilirlik adına, hı hı, düşük puanlar alabilirdi. En azından gelişme sürecinde olan bir oyunun hani gene oyuncuları dinlemesi ve ona göre kendini şekillendirecek olması sevindirici. Eğer bu problem giderse Rise'ı ben büyük bir merakla bekliyorum. En azından böyle bol kanlı, hani Roma dönemindeki savaşlarda vardır ya işte kalkanları böyle alırlar üstlerine, ilerlerler, kendi takımına komut verme gibi sistem özellikleri de var. Güzel bir oyun olacağını herhalde çıkarabiliriz.
E3 ile ilgili sanırım şöyle bir durum oldu. Büyük firmalar, yani Microsoft ve Sony gibi firmalar konsolla birlikte temel oyunları, ana oyunları tanıtırken bazı oyunları o kadar hızlı geçtiler ki grafik, evet, muhteşem göründü. Ama işin aslı daha sonra zamanla oyunla ilgili daha fazla bilgi çıkmaya başladığında patlak verdi. Umarız.
Biraz oyun konusunda böyle aceleliğe de geldiler herhalde. Çünkü Xbox One konferansında da mesela birkaç tane oyun hatırlıyorum. Böyle 6 saniyelik tanıtımla
çok hızlı
birlikte.
Geçtiler.
Evet, 6-7 saniyelik bir video gözüküp sonradan hani daha sonra lanse edileceği söylendi. Muhtemelen Gamescom fuarıyla birlikte hani donanımları gördük, artık oyunlarla karşımıza çıkacaklarını
mesela
düşünüyorum.
Mesela E3 fuarında ben görememiştim o hızlı koşturmacı içerisinde. Sonrasında The Crew diye yeni bir araba yarışı oyunun, evet, fragmanı izledim. Çok güzel bir sinematik hazırlamışlar. Gerçekten çıksa da görsem diyebileceğim oyunlardan yani bir tanesi haline geldi.
The Crew'u geçen hafta da konuşmuştuk programda. Bayağı uzun da bir demosunda oynadılar. Hani araba yarışı konusunda yenilik getiren bir oyun. Ben bayağı de büyük merakla bekliyorum.
O zaman ben de yavaş yavaş kısa haberlerime geçeyim. Daha sonrasında sözü sana veririm. Kısa kısa da ilk haberimiz Samsung cephesinden olacak. Şu an Mesut'un bulunduğu Londra'daki etkinlikte çok sayıda yeni ürün tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni Ultrabook'lar var. Windows ve Android'i bir arada sunan yeni tabletler var. Yeni Olimon bilgisayarlar var. Hepsini zaten biz daha uzun uzun anlatacağız. Ancak burada genel olarak şunu söyleyelim. Samsung'daki bilgisayar havasında darbe yaratan unsur 3800 ve 1200 gibi yüksek çözünürlükteki yeni ekran teknolojisi oldu. Görünen o ki Retina ekran, Apple'daki Retina ekran Windows tarafına daha da yüksek çözünürlüklerle hayatımıza girecek gibi görünüyor. Yine Samsung Galaxy S4 Mini, kompakt boyutlu, düşük çözünürlüklü ekrana sahip yeni Galaxy S4'ü. Galaxy S4'ün suya ve toza dayanıklı versiyonu olan Galaxy S4 Active ve ne ödüğü belirsiz diyebileceğimiz, telefonlu kamera diyebileceğimiz, aslında kameralı telefon değil, telefonlu kamera diyebileceğimiz Galaxy S4 Zoom modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bunlarla ilgili zaten uzun uzun bilgileri veririz. Diğer kısa haberimiz Nvidia tarafından geliyor. Nvidia, Project Shield oyun konsolunun daha çıkmadan fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Zaten 349 dolara kimi satacaklardı, ben anlam verememiştim ama yani yeni konsol adam 399 dolara satıyor. Sen diyorsun ki 349'a
bu kadar
konsol
fiyat tartışmasının olduğu bir dönemde herhalde o fiyatla çıksalardı muhtemelen bayağı bir hayal kırıklığına uğradı.
Dediğin çok doğru. Fiyatını 349 dolardan 299 dolara çektiler. Biz de Computex fuarında belki de dünyadaki en kapsamlı ön incelemesini yayınlamış zaten beraber iki site olarak videosunu paylaşmıştık. Gördüğün o ki Nvidia şimdiden.
Ya, bu hani Project Shield gibi herhalde OYA'da da gördük aynı problemi. Hani çok öncesinden tanıtılıyor ve çok geç piyasaya çıkıyor. Hani yeni nesil konsollar kapıda. Birazcık ben zamanlama konusunda firmaların gerekli planlamayı yapamadıklarını düşünüyorum ki bu fiyat kırma olayı da muhtemelen şimdi ondan kaynaklanıyor.
Bir de şöyle bir durum var Ersin. Şimdi PlayStation 4'e Xbox One'a 400 dolar, 500 dolar verirsiniz ama bunu verdiğiniz zaman 2-3 yıl boyunca o konsolu kullanacağınızı biliyorsunuz. Şimdi buna ben gideceğim, 349 dolar vereceğim. 2014'ün başında CES Fuar, bak tarih de veriyorum buradan. CES Fuar'ın Nvidia çıkacak diyecek ki Tegra 5'imiz hazır. O zaman önce Tegra 5 haberlerine bakacağız, sonra elindeki 350 dolarlık konsola bakacaksın. Sonra diyeceksin ki
İran açacaksın ben bunu.
Evet aynen, sonra da ikinci elde 349'un ne kadarını kurtarabilirim diye hesap yapmaya başlayacaksın. Bekleyip göreceğiz artık. Diğer bir kısa haberimiz de AMD tarafından yine oyun dünyası ile ilgili bir haber bu. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Haberin kaynağı IGN'di. Dediler ki Frostbite 3 oyun motoru Electronic Arts ve AMD'nin işbirliği sonucu, yani aslında şöyle diyebiliriz, AMD parayı bastı, oyun motorunu aldı tarzında haberler çıkmıştı. Ancak görünen o ki oyun motoru sadece Battlefield 4 için AMD'ye özel optimizasyonları içerecek gibi. Onun dışında bu oyun motorunu kullanabiliyorsun. Mirror's Edge 2 gibi muhteşem bir oyun gelecek gibi görünüyor. Evet. Diğer taraftan Need for Speed'in yeni versiyonu var.
Rivals
gibi. Ama bu, muhtemelen bunlarda da Electronic Arts kapıyı açık bırakıyor. AMD ile iyi bir işbirliği içerisindeyiz, ancak diğer işbirliklerine de kapalı değil. Startın açıklamalar yaparak parayı veren düdüğü çalar şeklinde bir Nasrettin Hoca mesajı vermiş durumdalar.
Ya zaten baktığımız aslında Battlefield 4 bile başlı başına bir iş diyebiliriz. Çünkü hani PC kanadını böyle sırtlayan oyunlardan bir tanesi. Hani onda yüksek performans zaten olduğu zaman muhtemelen Frostbite motorunu kullanan diğer oyunlarda da böyle performansı birazcık artacak gibi düşünüyorum.
Zaten şunu da söyleyeyim, ekleyelim. AMD son dönemde ekran kartlarını yanına, şimdi 1000 dolara ekran kartı alıyorsunuz ama 400 dolarlık oyun hediye ediyor yanında bakıldığında bir sürü oyunu. Battlefield 4'ü de yeni ekran kartlarıyla beraber bundle yapmayı planlıyorlar ki bu hakikaten herkesin beklediği oyunlardan bir tanesi olarak önemli bir girişim. Son haberimiz de Ford'la ilgili. Ford arabalarının yol testlerini yaparken, özellikle çarpışma testlerini yaparken daha etkili ve verimli bir yol olması amacıyla uzun süredir çalışma içerisinde olduğu yeni robot sürücüleri kullanmaya başlamışlar. Tabi robot sürücü derken robot bir manken, cansız bir manken olarak düşünmeyelim. Burada robotik sistem aracın direksiyonunu frenini kontrol ediyor ve bilgisayar sistemi, simülasyon sistemine yüklenmiş farklı hız ve direksiyon tepkimelerini vererek gerçek zamanlı, gerçeğe çok yakın yol testlerinin yapılması hedefleniyor. Burada sormuşlar Ford'a neden böyle bir sistem geliştirdiniz diye. İnsan kullandığımız zaman sarsından çok fazla etkileniyorlar. Çok kısa sürelerde değiştirmek gerekiyor tarzında bir açıklama yapmışlar. Bu testler itibariyle işte GPS tabanlı kameralar kullanılarak merkezden yönetilen bu robotik sistemler sayesinde çarpışma testlerinde daha fazla datanın toplanması, günün sonunda da daha güvenli araçların yollara çıkması bekleniyor.
Evet, oyun tarafındaki kısa kısalara da geçtiğimizde arkadaşlar, ilk olarak Final Fantasy 14 A Realm Reborn ile ilgili bir haberimiz var. Oyunun birinci ve ikinci beta aşaması geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bununla birlikte üçüncü betanın da bugün itibariyle başlayacağı duyuruldu. Bu betada tabii ki oyunun ilk beta aşamasından oynanışlarına sahip olacaksınız. Buradan kısa kısa almamızdaki en büyük sebep de pazartesi günü itibariyle arkadaşlar Final Fantasy 14 için beta kodlarını dağıtmaya başlayacağız. Cuma ve pazartesi gün aralıklarında oyun oynanmaya devam edecek. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar FIFA 14 ile ilgili bazı açıklamalarda bulunuldu ve oyunun yeni nesil konsollarda 60 FPS ve 1080p standart olacağı söylendi. Yani Electronic Arts'ın spor kısmının yeni nesile iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Hı. Çünkü spor oyunlarında FIFA tüm dünyada böyle başı çeken oyunlardan birisi. Her ne kadar Kuzey Amerika'da böyle NFL işte NHL gibi oyunların böyle gibi oynar. Ön planda olduğunu görsek de FIFA ile ilgili yapılan bu açıklama tabii ki oldukça önemli. Burada bir üzücü olayı da hatırlatalım. Oyunun PC sürümü maalesef Ignite Engine'la birlikte piyasaya çıkmayacak. Gene eskiden olduğu gibi geriden takip edecek. Bir diğer haberimiz gene FIFA 14 ile ilgili devam edelim. PlayStation 2 piyasaya çıkalı tam 13 sene oldu ve üretiminin sona erdiğini geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıl sonunda
açıklamıştık,
belirtmiştik. Gene onunla ilgili bir haber geldi arkadaşlar. FIFA 14 PlayStation 2 için çıkacak olan son oyun olacak ve bir efsaneyi böylelikle artık raflarda da yavaş yavaş görmemeye başlayacağız. FIFA 14 ile aslında PlayStation 2'ye veda ediyoruz da diyebiliriz.
Jubilesini yapacak galiba. Evet.
Bir diğer haberimiz Bethesda ile ilgili arkadaşlar. Bethesda tarafından gelen açıklama, bir Fallout duyurusu ile ilgili bazı dedikodular vardı ve E3'te kapalı kapılar ardında Fallout 4'ün duyurulduğuna dair birçok haber ortaya çıktı. Bethesda bunu yalanladığı gibi her yıl bizden büyük bir oyun beklemeyin gibi bir açıklama da yaptı ki ben bu haberi almamın en büyük nedeni gerçekten Bethesda'yı ben burada tebrik etmek istiyorum. Hani bazı oyunları görüyoruz artık çok fazla satış rakamına ulaştığı için her yıl böyle çok fazla gelişim gösteremeden karşımıza çıkıyor. Fakat işte CD Projekt, Bethesda gibi firmaların buna karşı olduğunu ve 2-3 yılda bir yeni IP'lerini veya serilerin devamını karşımıza çıkartarak ne kadar başarılı olduklarını da görüyoruz. Hani şöyle söyleyeyim ben
adam her ticari yıl bakmıyor olaya yani.
Evet, her yıl bir Fallout çıksa muhtemelen gene
satar.
Çok yüksek satış rakamlarına ulaşır. Hı-hı. Fakat firma hani satış rakamlarından ziyade farklı değerlere de önem verdiği için diğer firmaların en azından izinden gitmiyor. İşte bu konuda da tebrik etmek lazım.
Bir Electronic Arts bunu çok yaptı. Oyunları arka arkaya her yıl çıkardı.
Ubisoft şu an yapıyor. Hani Assassin's Creed çok başarılı bir oyun. Gerçekten oynarken çok
yüksek marka değeri var.
Çok keyif alıyorum. Ama ben o serinin her sene çıkmasına karşıyım yani. Böyle 2-3 senede bir çıksaydı muhtemelen marka değeri çok daha yüksekte olurdu ve daha keyifli bir oynanış yapısına sahip
kaldı
olurdu diye
üzerine
düşünüyorum.
Şimdi teknolojik gelişime baktığımız zaman da 2-3 sene sonra çıkaracağım bir oyun görsel anlamda da bambaşka bir şeyler sunacak. Evet. Senaryosunu da o arana daha geliştirebilmiş olacaksın ama işte kim bilir çok ticari bakıyorlar
yani
oraya.
Yani gene gerçi son çıkacak 4. oyun birazcık daha yeni nesille birlikte grafiksel anlamda ve deniz savaşlarının korsanlık böyle atmosferinin ön planda olmasıyla önceki oyunlardan birazcık daha sıyrılıyor. En azından bu konuda merak ediyoruz ama ben gene söyleyeyim AAA diye tabir ettiğimiz oyunların her sene serisinin devamının çıkmasına ben karşıyım bir oyuncu olarak. Bethesda'yı da buradan tekrardan tebrik edelim. Son olarak Ubisoft'tan bir açıklama geldi. Bu da kısa kısaların son haberi olsun. Yeni Far Cry, Beyond Good Evil ve Prince of Persia'nın düşünüldüğü söyleniyor ki Beyond Good Evil 2 tam bir yılan hikayesine döndü. Hatta bu nesille birlikte piyasaya çıkacaktı. Sürekli böyle bir videosu çıktı. Ertelendi, iptal oldu derken E3 öncesinde bir görseli bile ortaya çıktı. Hı-hı. Fakat E3'te herhangi bir duyuruyla karşılaşmadık. Zaten oyuncuların Prince of Persia serisine beklentisi de ortada. Hani bu oyunların marka değerini de düşünürsek herhalde bu kararın ne kadar doğru bir hareket olduğunu da söyleyebiliriz.
Ben özellikle Far Cry'ye bekliyorum. Acaba hani az önce dedik ya arka arkaya çıkınca oyunları ne olur diye. Far Cry'ye ne koyacaklar onu çok merak ediyorum.
En azından Far Cry için bir oyun çıktı. Blood Dragon diye. Bir böyle hani indirilebilir oyun. Aslında aynı oyunun birazcık daha farklı bir konsepte oturtulmuş haliydi. Hani bu farklı bir tat arayanlara en azından fiyatının da ucuz olduğu için iyi geldiğini söyleyebilirim. Bu seneyi hani Kasım ayını Far Cry'in boş geçmesini oldukça sevdim. Hı-hı. En azından önümüzdeki sene veya bir sonraki sene yeni bir Far Cry oyunu çok daha iddialı gelecektir.
Aslında sanırım bazen yapımcılar yeni bir oyundan ziyade var olan oyunlar için belki bir expansion pack, bir genişleme paketi ya da yeni özellikler ekleyebilecekleri bazı paketleri düşünseler hem oyuncuları daha fazla mutlu ederler hem de daha fazla yenilikle bir sonraki jenerasyona daha fazla öne çıkma şansı yakalarlar yani bakalım.
Aynen
zaman.
Burada sana da katılmamak elde değil deyip programı da arkadaşlar yavaş yavaş bitiriyoruz. Gene keyifli bir videoyla sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.
Hoşçakalın.
Come on, get up. Get up. Quickly.
How do you do,
come
sir?
Come on. Quickly. Uh-oh. Ah, oh, come up. Uh-oh. Come on. No! Horse!